Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 1.40 Ambar programı ile tekrar karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yine sıcağı sıcağına bir konuyla yine karşınızdayız. Fransa'da Charlie Hebdo dergisine yapılan bir silahlı saldırı vardı. Burada 12 kişi öldü. Bir bu olayı değerlendireceğiz. Aslında bu olay geçen hafta da konuştuğumuz İslamofobi konusuyla da alakalı bir konu. Hatta biz bugün hocamızla bu konuyu değerlendirecektik. İslamofobi konusunu değerlendirecektik ama bu olay da bu haftanın konusu oldu hocam. Bu evet. Dergiye yapılan, bu karikatür dergisine yapılan saldırı da iç içe geçmiş durumda evet. Bu konular. Bunları değerlendirmiş olacağız. Yani bu haftaki konumuz yine İslamofobi konusu. Hocam, bu Fransa'da Charlie Hebdo diye bir dergi var. Evet. Karikatür dergisi. Biz bu dergiyi aslında 2005 yılından itibaren daha çok duymaya başladık. Danimarkalı bir karikatüristin Peygamber Efendimiz'le ilgili, Kurt Westergaard diye bir karikatüristin Peygamber Efendimiz'le ilgili bir alayımsı bir karikatürünü basmıştı. O zaman da 2006 yılında ilk defa İslam dünyasının, Müslümanların dikkatini çekmişti bu dergi. Hatta o zaman Avrupa'da, Fransa'da bir takım gösteriler olmuştu. Şimdi de yine böyle bir kapağın söz konusu olduğu, hatta Samis'in Holbeck diye bir kişinin Teslimiyet diye bir romanı yayınlanacak hocam. Önümüzdeki herhalde haftalarda Fransa'da yayınlanacak. Bu roman da Fransa'daki artan Müslüman nüfusa göndermede bulunuyor. Hatta 2022 yılında Eliza Sarayı'nda Müslüman bir cumhurbaşkanının seçileceğini konu ediniyor. Hatta bu Holbeck diyor ki işte 2015'te dişlerimi kaybedeceğim, 2022'de de oruç tutarım herhalde diye böyle alaycı ifadeler de kullanılıyor.
Evet.
Hatta 7 Ocak tarihinde de bu Holbeck'in bu sözlerini, bu romanını konu yapan bir manşet olmuş bu dergide, saldırı yapılan bu karikatür dergisinde. Geçen hafta da konuştuk. Avrupa'da gitgide böyle bir İslam düşmanlığı. Biz Almanya merkezli konuşmuştuk. Almanya'nın Dresden şehrinde ki olayları konu almıştık. Pegida evet. örgütünün olaylarını konu almıştık ama karşımıza bir de şimdi Fransa çıktı ki biz Fransa'nın bu radikal laisizmi savunan politikalarını çok önceden biliyoruz. Siz de zaten hafta sonu hortlayan İslamofobi diye Yeni Şafak'ta pazar günü yazınızda da bu konuyu da ele aldınız. Yani şimdi ben şunu sormak istiyorum hocam. Bu dergiye bir saldırı oldu. 12 kişi öldü. Aralarında o derginin karikatüristleri de var. Şunu sormak istiyorum. Tuzak bir soru. Gerçi bizim evet. bir sorumuz değil ama bu olay İslamofobi mi üretiyor? Yani evet. Şöyle daha doğrusu şöyle bir soru sormamız lazım. Bu ön yargılar ve dışlamalar, yani Avrupa'daki ön yargılar ve dışlamalar mı İslamofobiyi üretti, yoksa işte Müslümanların bu tür saldırıları, bu tür dergilere saldırıları, işte göçmenlerin tavırları, tutumları mı bu evet. işleri meşru hale getirdi? Yani kim suçlu tarzında Müslümanları da içine alan bir soru değil ama
evet.
bu olayların sebep sonuç ilişkisi açısından baktığımız zaman nasıl yorumluyorsunuz?
Evet. Öncelikle bu 12 kişinin katline neden olan olaydan bahsetmek gerekiyor. Yani bunu yapan insanların davranışlarını tasvip etmek mümkün değil. Yani bu bizim inandığımız İslam inancına göre doğru bir davranış değil. Fakat dediğiniz soruya dönecek olursak bu mesele yeni bir mesele değil aslında. 1999 yılında Tarık Ramazan küçük bir kitap yazıyor. Fransa'daki İslam gençliği ile ilgili. Tarık Ramazan çok önemli bir şahsiyet. Yani bugün çok daha bilinen birisi. Avrupa'nın takdir edilen, saygı duyulan Müslüman bir entelektüeli. Hasan el-Benna'nın torunu. Orada doğmuş, büyümüş,
evet,
eğitim görmüş. İslam kimliğini benimseyen, savunan birisi. Ve 99'da yazdığı bu küçük kitapta çok enteresan bir biçimde gençliğin içinde bulunduğu psikolojiyi, sosyolojiyi çok iyi analiz ediyor. Ve bunun ileride ciddi sorunlara yol açacağını söylüyor. İşte diyor ki, bugünkü Müslüman gençlik aslında ne İslam'dan haberdar, ne İslam kimliğine sahip, ne geldiği coğrafya ile ilgili bir aidiyeti var, ne de yaşadığı Fransa ile ilgili bir muhabbeti, bir ünsiyeti, bir ilişkisi, bir aidiyeti var. Ne kendini Fransız hissediyor, ne de tam manasıyla İslam, evet Müslümanım diyor, fakat bunun içeriği çok dolu değil. O nedenle bu gençlik ciddi bir kimlik bunalımı içinde. Bu kimlik bunalımına bir çözüm bulmak gerekiyor. Avrupa'yı bu konuda uyarıyor. İnsanlar diyor, İslam inançlarını araştırsınlar, öğrensinler, onu benimsesinler. Bu sizi korkutmasın. Korkulacak şey İslam'a yönelerek orada bir kimlik benimsemeleri değil, tam tersine kimlik bunalımı içinde olmalarıdır. Çünkü İslam'la bir kimlik kazandığı zaman, bir aidiyet edindiği zaman insan kendi ruhani dünyasını, zihinsel dünyasını anlamlandırır, bir harmoniye kavuşur. Dolayısıyla bu çerçevede içinde yaşadığı toplum, dünya, insanlar, ilişkiler, çevre, bunlarla daha sağlıklı bir ilişki kurar. Fakat kimlik bunalımı olduğu zaman insan bir kaos içindedir. Dolayısıyla çevresine çatar, çevresine tepki gösterir, hastalıklı ilişkilere yönelir ve kaotik bir zihin, kaotik bir ruh çevresine de kaosu yayar. Ve hakikaten Tarık Ramazan'ın bu teşhisi çok doğru çıktı. Nitekim Fransa bu gençleri ciddi anlamda dışlarken, varoşlara sürerken, onlara bir kendisi kimlik vermezken, iş, eğitim, istihdam ve diğer konularda bunu sağlamazken, öte yandan bunların İslam'la da sağlıklı bir ilişki kurmalarına yardım etmedi. Ve bu gençler önce Fransa'nın varoşlarında bir takım gösteriler yaptılar, hatırlayın.
Evet.
Oralarda arabalar yaktılar. Bazı yerlere ateşe verdiler. Ve ciddi sorunlar ortaya çıktı. Onlar sona erdi. Ama öte yandan Fransa'da, yani bu işin bir boyutu. Fransa'dan doğan boya yetişen ama Fransa kültürü tarafından, Fransa siyaseti tarafından dışlanan, İslam'la da tam bir irtibat kuramayan bir gençlik, bir kuşak. Ondan
evet,
bahsediyoruz.
Evet.
İşin bir boyutu bu. Sorunun önemli bir ayağı bu. Nitekim bu gençlerden IŞİD'e katılanlar, El-Kaide'ye katılanlar var. Yani ve kendisine orada bir aidiyet bulan, orada kendi içinde olan nefreti boşaltmak isteyen bir nesil var. Bir
yani hocam İngiltere'de IŞİD'e katılanlar, İngiltere'den IŞİD'e katılanlar Türkiye'de katılanlardan daha çokmuş.
Evet. Şimdi işin bir boyutu bu. Diğer boyutu da şu. Fransa'ya baktığımız zaman İslamofobiyanın en yaygın olduğu ülke olarak karşımıza çıkıyor. Fransa'da işte başörtüyle ilgili hakaretler, insanlar Müslümandır diye işten çıkarılmalar, İnsanın etnik ve dini kimliklerinin çok derinlemesine alıştırılarak işe alınması veya alınmaması tutumlarına gelişmesi, işte camilere bombaların atılması, dini grupların temsilcisi olan insanların baskı altında tutulması gibi pratikler yaşandı ve en yoğun bir biçimde de Fransa'da yaşandı. Fransa'nın siyaseti İslam dünyasında da benzer bir biçimde yansıyor. Mesela Fransız sömürgecisinin etkisiyle varlığını hala sürdüren Fas, Cezayir, Tunus gibi ülkelere baktığımızda orada da yine işte başörtüyle ilgili sorunlar yaşanıyor. Dinle devlet ilişkileri arasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Fransa'nın dinle, Fransız siyasetinin dinle temelde ciddi bir sorunu var aslında. Önce kendi Hristiyanlık inancıyla sorunu vardı. O sert olan laiklik, fundamentalist olan, köktenci olan, radikalist olan laiklik anlayışı nedeniyle dinde sorunu vardı ve dini daha çok dışlayan, dine tahakküm eden, dini de dizayn etmeye çalışan bir kibirli tutumu var. Ve Fransa bu çerçevede gittiği her yeri medenileştirme adı altında yönlendirmeye çalışıyor. Ona tahakküm etmeye çalışıyor. Fransa bunu kendi Hristiyanlık inancına, kiliseye karşı yaparken, bu ser laiklik projeleriyle bunu uygularken, benzer bir biçimde daha sonradan kendi topraklarına gelen ve kendi kültürü içinden gelmeyen İslam'la karşılaşınca aynı tutumu sürdürmeye devam etti. Yani orada Müslümanların bir takım sembolleri, faaliyetleri, kurumları gelişmeye başlıyor. Başlangıçta işçi olarak giden insanlar bir süre sonra oraya yerleşmeye başlıyorlar. Oranın vatandaşı olmaya başlıyorlar.
Sınıf atlıyorlar.
Oranın dilini öğreniyorlar. Sınıf atlıyorlar. Normal bir Fransız vatandaşı olmak istiyorlar. Ama Fransa'nın tanımladığı vatandaşlık, herkesin onu istediği biçimde giymesi, herkesin onun istediği biçimde düşünmesi, herkesin onun istediği biçimde görünmesi.
Onun istediği şekilde eğitim alması, okullarına gitmesi.
Yani böyle bir vatandaşlık anlayışı vardır. Bu eşitleyici ama aynı zamanda düzleştirici, aynı zamanda farklılıkları üstünü örtücü bir vatandaşlık anlayışı.
Özgünlükleri de ortadan kaldıran bir şey bu değil mi hocam?
Özgünlükleri ortadan kaldırıyor tabii yani.
Hocam bu niçin sorgulanmıyor? Evet. Yani ben yayına girmeden önce de hani bu, konuştuk. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber vardı. Ragıp Duran uzun sene Fransa'da yaşamış gazeteci. O diyor ki işte bunlar aslında bu diyor şey değil. Bu dergi saldırısından da Charlie Hebdo'dan da bahsediyor. Onların diyor bütün dinlere eşit mesafededir. Onların derdi diyor radikal laisizmdir diyor. Ve sanki bu radikal laisizm böyle bir evrensel bir değer. Yani dinlere mesafe koymak, dinlerden uzak durmak ki buna bağlı olarak o dinlere hakaret etmek evrensel bir değer gibi de gösteriliyor. Bu niçin sorgulanmıyor? Yani radikal İslam sorgulanıyor. Doğru. Radikal laisizm niçin sorgulanmıyor?
Evet.
Yani bu Batı'daki bu özgürlük anlayışında bu manada bir sorgulama vakti gelmedi mi
ve
hocam?
Ve bu tabii ciddi bir şey. Yani ciddi bir sorun. Hakikaten laikliğin işte evrensel, tartışılmaz, bütün insanlar için gerekli olan mutlak bir değer olarak sunulması ve üstelik bunu radikal bir formla sunmak ciddi bir sorun aslında. Çünkü bu sonuçta Fransa'nın kendi tartışmaları, kendi mücadeleleri içinden çıkan bir şey. Üstelik Fransa diyelim birçok şeyi tartışıyor, tartışma gereğini duyuyor. Demokraside her şey tartışılabilir deniyor. Bunu neden tartışmaya açmıyor? Yani bu laiklik, radikal laiklik anlayışı başka dinlerin farklılıklarıyla var olmasını engelliyor. Dinlerin çoğulculuğunu sadece Hristiyanlık için, Protestanlık ve Katoliklik için veya Yahudilik için bu imkanları veriyor. Gerçi Fransız laiklik anlayışı Yahudiliğin de sembollerinin kamusal alanda var olmasını yasaklıyor.
Evet.
Avrupa'nın hiçbir ülkesinde olmayan şeyi Fransa uyguluyor burada. Hem İslam'ın hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın sembollerinin kamusal alanda var olmasını yasaklıyor. Yani dinden arınmayı, din dışı olmayı insanlık ve üstünlük olarak görüyor.
Medeniyet olarak görüyor.
Ve bunu da bir kibirle savunuyor ve gelişmiş olan en üst insanlık değeri olarak görüyor. Ve herkesin buna uymasını istiyor. Bu düşünceler yeni değil aslında. Yani işte bizim sosyolojide değerlendirdiğimiz Auguste Comte'un savunduğu şeylerdir bunlar, fikirlerdir. Aydınlanma düşüncesiyle çıkan fikirlerdir. Ama Avrupa'da bugün Fransızların bu sert laiklik anlayışını farklı boyutlarıyla tartışan aydınlar yok değil yani. Onlar işte postmodernistler dediğimiz düşünürler var. Ve bunlar işte eşit vatandaşlığı aynı zamanda farklılıkları da tanıyan bir biçimde yapılanması gerektiğini savunuyorlar. Fakat pratiğe gelince iş değişiyor. Mesela Alan Turing bu bir arada yaşama kültürünü savunan Avrupa Anayasası etrafındaki tartışmalarına belli bir açıklık getiren önerilerde bulunan önemli bir sosyolog, önemli bir teorisyen, düşünür. Fakat öte yandan başörtü için oluşan komisyonda yer aldığı zaman başörtünün yasaklanması için imza atıyor.
Evet.
Böyle bir şey var, tutum var. Teoride özgürlükçü, çoğulcu din anlayışı ama pratiğe gelince farklı bir tutum ortaya
çıkıyor. Hepsi aynı tarafta yer alabiliyor.
Yani orada yer alıyor. Çünkü çoğulculuk denince daha çok Hristiyanlığın kendi içindeki farklılıkları algılanıyor burada. Yani öte yandan mesela yine ben Alan Turing'i Türkiye'de 2007'de dinledim. Bu Fransa'nın evrensel insan hakları değerlerini bireyi temel alan ve bu dediğimiz eşitlik tarzını savunan görüşleri çok yücelterek gündeme getirdi. Yani bir Fransız ruhu var burada. Bu Fransız ruhunda laiklik çok radikal bir biçimde savunulur. Laiklik işte radikal tarzıyla insanlar için hakikat olduğu söylenir. Ve bu pratiğe dönüştüğü zaman da dinlerin kendi özelliklerini yansıtmasını engelliyor. Buna sadece Fransa'da da değil, Türkiye'de de rastlıyoruz. Yani Türkiye'de laicity doğrudan yani aynen kelimeyi almış, laiklik Fransa'dan almış bunu. Ve bu sert radikal laikliği Türkiye uygulamış ve tek parti döneminde bunun birçok travmalarını yaşamışız. Hatta 28 Şubat döneminde yeniden gündeme gelmiş. Ve 28 Şubat döneminde Refah Partisi'nin kapatılması için yazılan iddianameye baktığımızda orada hakikaten Fransız ruhunu temsil eden radikal laikliğin ne olduğunu görüyoruz. Dinin canını okuyan bir laiklik anlayışı var. Bu tabii Fransa radikallerinin, laiklik radikallerinin dini bir tehdit ve korku olarak üretmeleri ciddi bir sorun. Yani eskiden sürekli Sovyetler Birliği, komünizm korkusu üretilirdi. Şimdi İslam korkusu üretiliyor ve toplum bu çerçevede bir pozisyona davet ediliyor. Buna uymadığı zaman başlarına büyük belalar geleceği söyleniyor. Bu Fransa'da çok net olarak görülüyor. Zaten bu son tartışmalarda bir yönüyle bunu gösteriyor.
Evet.
Yani işte İslamofobi, İslam korkusu. Neden İslam korku? İşte biraz önce dediğiniz gibi gelecekte şunlar olacak.
Evet. Hocam programımızın ikinci bölümünde biraz daha İslamofobiyi konuşacağız. Evet. Ben bu bölümde şunu da sormak istiyorum size. Bu dergiye yapılan saldırıyla alakalı olarak Amerika'nın, İngiltere'nin, diğer Avrupa ülkelerinin devlet başkanlarının verdiği işte mesajlar dikkatimi çekti biraz. Buradan böyle yeni bir 11 Eylül tarzı bir algı oluşturulup Avrupa'daki Müslümanlara karşı bir saldırı, toptan bir dışlama olacağını düşünüyor musunuz?
Evet.
Şimdi burada ya da tabii, ya ne tür sonuçlar olacak bunların
yani
Müslümanlar açısından?
Yani burada iki eğilim gelişebilir. Bir tanesi tabii kısa vadede buradaki İslami toplulukların çok daha fazla kontrol altına alınması, açıklamalarının, faaliyetlerinin çok daha
kısıtlanması
söz konusu. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum. Öte yandan da Fransa'nın ve Avrupa'nın uyguladıkları politikaları yeniden gözden geçirmeleri ne de yol açacak. Yani bu gençler neden bunu yapıyorlar? Niçin bu tür katliamları gerçekleştiriyorlar? Sorularını kendilerine sorarak bunun üzerinde çok daha fazla duracaklarına inanıyorum. Çünkü bu gençler Arabistan'dan gitmedi, Ürdün'den gitmedi, Türkiye'den gitmedi, Cezayir'den gitmedi bu gençler.
Paris orada, doğumlular.
Paris doğumlular.
Bu yani şey yapanlar.
Katliamı yaptıkları şehrin
Paris
çocukları
doğumlu,
bunlar.
Tabii.
Paris'in çocukları bunlar. Orada doğup büyümüşler. Oranın diliyle konuşuyorlar. Oranın sorunlarıyla yetişmişler. Dolayısıyla bu artık Avrupa İslamı denen bir şey olacaksa bu bir Avrupa İslamı. Avrupa İslamı ciddi bir şeyi yaşıyor burada yani bir sorunu yaşıyor. Bir yandan çok konformist her şeyle Avrupa'ya içinde asimile oluyor ve kendi özelliklerini yansıtamıyor. Öte yandan nefretle dolu, mevcut olan toplumla bütünüyle çatışan, sağlıklı ilişki kuramayan bir Müslümanlık tarzı. Bu ikisi ciddi sorun. Yani bu ikisi dışında Avrupa İslam'la nasıl ilişki kurmalıdır? Bunu soracaklar bence. Bunun üzerinde insanlar daha çok düşünecek, daha çok araştırmalar yapılacak, daha çok yoğun mesai sarf edilecek. Kısa vadede siyasetçiler güvenlikçi politikalarını uygulayacaklar belki. Güvenlikçi politikalarıyla en fazla mağdur olan Müslümanlar olacak orada. İşaretlenecekler, tehdit edilecekler, dışlanacaklar, işlerine sınırlamalar getirilecek. Fakat daha geniş manada bence bunlar aşılacak ve yeniden Avrupa'daki Müslümanlarla nasıl bir sağlıklı ilişki kurabiliriz? Onlar bizimle nasıl kurabilirler? Biz bir Fransız vatandaşı derken artık sadece Fransız soyundan gelene değil de yani veya herkesin bizim gibi düşünmesi değil de onları da algılayarak, onları da tanıyarak bunu nasıl kurabiliriz? Bunu sormaları gerekir. Yani bunu soramazlarsa ve sadece güvenlikçi politikaları uygulayarak hareket ederlerse sorun o zaman neye dönüşür? Daha da büyük
ötekileştirmeye, düşman büyütmeye döner.
Orada büyük travmalara yol açar. Bir takım insanlar belki orayı terk etmeye başlarlar. Oradan göç ederler.
Hocam 11 Eylül sonrasında sizin dediğiniz gibi olmadı mı? Yani güvenlikçi politikalarla dışlamaya yöneldi o olayların sonuçları. Sanki bu yönde
birkaç sene uygulandı
çünkü
bu.
Çünkü öncesinde de bakarsak işte Almanya'daki o Dresden şehrindeki Nazilerin eylemleri, Avrupa'yı İslam'dan temizleme hareketi, kendilerince taktıkları isim bu. Hani baktığımız zaman, izlere baktığımız zaman daha çok bunun böyle güvenlikçi politikalar, Müslümanları dışlamaya yönelik eğer yapılırsa, 11 Eylül sendromu oluşursa sanki bu yönde adımlar atılacakmış gibi izler taşıyor.
Onlar yani güvenlikçi politikaları Amerika belli bir süre takip etti ve daha sonra bıraktı onları. Yani işte yeniden Obama daha demokratik söylemlere yöneldi. Birinci dönem.
Ama hocam yani istediklerini aldıktan sonra yaptılar. Yani Afganistan'a yerleştiler. Evet. Pakistan'ı karıştırdılar. Evet. Evet. Onun üzerinden Büyük Orta Doğu Projesi tezini daha da güçlendirdiler. Ilımlı İslam tezini pompaladılar. Yani çok istediklerini almadan da çok geri adım da atmıyorlar.
Tabii şu da oldu. Yani Amerika kendi coğrafyası, kendi ulusal sınırları içinde bu dedikleri yaptı. Fakat Amerika'nın İslam dünyasındaki prestiji yerle bir oldu. Yani Amerika'daki Amerika kendisini belki düze çıkardı ama Amerika Orta Doğu'daki, Afganistan'daki, efendim Afrika'daki Amerika, İslam toplumlarındaki Amerika bugün iyi bir Amerika değil yani. Ciddi olarak düşman biçimde algılanan, her yerde kendisine karşı ayaklanılan bir Amerika var.
Evet.
Bu yani bu da tabii işin daha...
Ya imajı da zedelendi, zedelendi Amerika'nın. Yani. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümünde İslamofobi konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün Fransa'daki Charlie Hebdo karikatür dergisine yapılan saldırıyı konuşuyoruz hocamla. Aslında geçen haftadan başladığımız İslamofobi konusu vardı. Birbirlerini böyle besleyen, birbirleriyle iç içe geçmiş konular gibi gözüküyor bunlar. Biz ikinci bölümde de yine İslamofobi konusunu konuşacağız hocamızla. Hocam hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde hortlayan İslamofobi diye bir yazı kaleme aldınız. Yazının hemen girişinde benim dikkatimi çeken bir cümle vardı. Bunu da bir değerlendirmek istiyorum sizin de müsaadeniz olursa. Avrupa diyorsunuz o klasik seküler kimliğiyle artık Müslümanların taleplerini dikkate almamazlıktan vazgeçmeli.
Evet.
Artık bu seküler kimliğini bir kenara bırakıp, laik kimliğini bir kenara bırakıp Müslümanları görmeli diyorsunuz. Bu bir tespitiniz. İkincisinde de diyorsunuz ki, asıl konuşacağımız bu. Müslüman topluluklar ise içinden geldikleri coğrafyaların ulus devlet enstrümanları olarak işlevselleşmekten de uzak durmalıdırlar diyorsunuz. Evet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey de bu Avrupa seyahatlerinde bizim oradaki kendi soydaşlarımızla buluştuğu zaman da buna benzer şeyler söylerdi. Hani işte Almanca dilini öğrenin, işte evet. Fransızcayı öğrenin, asimile olmayın ama entegre olun derdi. Bu olayların böyle bir yönü var mı sizce? Hani asimile olmadan bir entegre olamama sorunu da görüyor musunuz? Mesela Fransa'da yaşayan Müslümanlarda, Almanya'da yaşayan Türklerde, Müslümanlarda ya da bu bir sorun mudur?
Evet. Ya çok ciddi bir sorun aslında bu. Orada doğuyor insanlar, büyüyor. Oranın işte kurumlarıyla muhatap, geçimini orada sağlıyor. Mezarını artık o yani orada babası işte veya dedesi artık kendisi öldüğü zaman oraya gömülecek. Böyle bir gerçeklik var, bir realite var ama öte yandan geldiği coğrafyanın ulus devlet siyasetleriyle de bir takım ilişkiler kuruyor. Bir yönüyle de kendisini burayla beraber algılamaya yöneliyor zaman zaman. İslam toplumlarındaki ulus devletler kendi topraklarından buralara giden bu insanlarla irtibatlarını kurmaları doğal bir şey. Ama onları kendi sözcüsü olarak görmemeli yani. O insanlar Fransa'nın vatandaşı, Almanya'nın vatandaşı olmalılar. Müslüman kimliklerini koruyarak oranın vatandaşlığını benimsemeliler. Geldikleri dedelerini veya babalarının geldikleri ulus devletlerin temsilcileri, sözcüleri gibi bir tutumdan uzak durmalılar bence. Çünkü o böyle bir yöne kaydıkları zaman oradaki hükümetler de buna karşı tepki gösteriyorlar ve işte İslamofobiyayı destekleyebiliyorlar veya bu gruplarla mücadele eden bazı tutumlara karşı göz yumabiliyorlar.
Evet.
O nedenle yani orada Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da yaşayan Müslümanlar artık bir Avrupalı Müslüman olarak kendileri görmeliler. Asimilasyon olmaz, şöyle olmaz. Yani İslam hangi coğrafyada, nerede olursa olsun dirençli olan bir din. İman evet. insanı ayakta tutan çok canlı bir dinamizm. Onu insanlar benimsedikçe, onu yaşadıkça hiçbir zaman asimile olmazlar. Müslümanların çoğu asimile olmaz. Ama
bilakis çevreyi etkileme gücüne sahipler.
Evet, etkileme gücüne sahip. Ve bundan dolayı işte o Fransızların bazı aydınlarının bahsettiği korkular ortaya çıkıyor. Onların beklentisi Müslümanlar gelsin burada asimile olsun. Çünkü biz daha üstün bir yaşam tarzına sahibiz. Onlar da bizim gibi olsunlar gibi bir beklentisi var. Öyle olmuyor yani bir Müslümanın hayat tarzı farklıdır. Onlar gibi yaşamayabiliyor, onlar gibi inanmayabiliyor.
Evet.
Bir takım özellikleriyle farklı. Genel manada Müslümanlar oranın işte üst siyasi belgeleri olarak anayasalara uygun yaşam hareket etmeli. Kendi inançlarında yaşama konusunda bazı sorunlar varsa bunun meşru yolları var. Demokrasi var. İşte orada mücadele etme var. Basın var. Örgütlenme var. Bunları konuşmak, tartışmak, gündeme getirmek, lobiler oluşturmak bu Avrupa'da mümkün. Nitekim Almanya'da işte bazı Müslüman Türkler vekil oluyor değil mi? Hollanda'da, diğer yerlerde.
Evet.
Pakistanlı olanlar var.
Evet.
Vekil bile olabiliyorlar. Yani böyle de bir imkan var. Böyle de bir ortam var. Bunları da görmezlikten gelmenin manası yok. O nedenle radikal çözümler yerine daha reformist çözümlere yönelmesi gerekir. Radikalizm laiklik temelinde olsun veya İslam temelinde olsun her zaman çatışma üreten bir potansiyele sahip. O nedenle laikliğin radikalizminden de uzak durmak gerekiyor. İslam'ın radikalizminden de uzak durmak gerekiyor. Şimdi laikliğin yeniden yapılanması derken bu. Laiklik bugünkü haliyle bir kriz yaşıyor. Çünkü Müslümanları görmüyor, onlara imkan vermiyor, onların topluma katılımına engel çıkarıyor. Dolayısıyla
ya da
krize giren bu laikliğin
yani
kendini gözden geçirmesi lazım.
Müslümanların tabi oldukları dinlerini, İslam'ı anlamamak üzerine de kurulu yani. Yani bu din ne der, özünde ne söyler?
Evet.
Bir Müslüman dindar işte neye iman ediyor, neye iman ettiğini biliyor. bunu da kabul etmiyor değil mi hocam? Yani laikliğin böyle bir kutsalı tanımama. Kendi içinde ilahi olanı tanımama gibi bir sorunu da var yani.
19. yüzyıl Fransız laikliğinin ruhunda böyle bir şey var.
Ya çünkü yani. dini reformizm de bundan bu da buradan çıkıyor. Hani yani, biz bunu bir türlü kabul edemiyoruz. Bunu birazdan konuşacağız tabii, da.
Yani tam dine karşıt bir anlayış var. Mesela Durkheim bir Fransızdır ve onun laiklik anlayışı, kutsallığı ve kutsal olmayan tanımında bunu görürüz.
Evet.
Yani kesinlikle kutsal ve kutsal olmayan arasında çatışma vardır, rekabet vardır, zıtlık vardır. Bu ikisi anlaşmaz diyor. Bu ikisi yan yana yaşamaz. Bu ikisi beraber yaşamaz.
Kutsal olan da daha arkeik kabul ediyor.
Evet, kutsal olan bitmiş artık. Arkeik olan o gitsin, o toplumda gözükmesin. O toplumda gözükmeye başladığı zaman gericilik geldi, arkeiklik geldi gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Bu çok aslında artık 19. yüzyılda kalma olan, zamanını geçmiş olan bir laiklik anlayışı.
Evet.
Bugün Amerika'da, İngiltere'de ve işte Almanya'da çeşitli yerlerde de çoklu laikliklerden bahsediliyor. Farklı tecrübelerden bahsediliyor. Sonuçta laiklik de farklı dinler beraber yaşasın, çatışmasın, kavga etmesin diye icat edilmiş bir şey. Bu laiklik anlayışı bir dine baskıya dönüşüyorsa, onu engelliyorsa, onu strese sokuyorsa bu laikliğin hiçbir manası yok.
Evet.
Çünkü laiklik sonuçta dinler Avrupa'da birbiriyle kavga ediyor, birbirini öldürüyor, katlediyor Protestanlar ve Katolikler. Buna son vermek için çıkmış. Şimdi bugün onu çözmüşler. İslam gelmiş bu topraklara, Müslümanlar gelmiş, yaşamak istiyorlar. Sen diyorsun ki ya ben bu tarzı görmüyorum. Olmaz, bu tarzı da göreceksin. Müslümanlık da artık orada başörtüsüyle, orucuyla, kurbanıyla yaşayacak, var olacak, kendini temsil edecek. Önemli olan Avrupa'nın genel üst anayasal değerleriyle uyumluluk içinde olması. Buna da entegrasyon deniyor. Yani kendisini bir insan, evet ben bir Fransız vatandaşıyım, Fransızcayı da konuşuyorum, buranın genel insan hakları değerlerine saygı duyuyorum diye yaşadıktan sonra bir sorun olmamalıdır yani.
Evet. Hocam yazınızda Bernard Lewis'i ve Jean-Jacques Rousseau'yu da örnek vermişsiniz. Evet. Yani farklı konularda. Bernard Lewis gibi ünlü bir tarihçinin diyorsunuz, İslamiyet'i Hristiyanlık lehine genişleyen ve yayılan aleyhine. Bir din olarak. Aleyhine genişleyen ve yayılan bir din olarak tanımlaması açıkça İslamofobinin tarihsel meşruiyetini de inşa etmeye yarıyor diyorsunuz. Şimdi benim burada şu dikkatimi çekiyor. Çok dinler tartışılmıyor hocam. Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Mesela tamam yani Avrupa basınını takip edemiyoruz. Ne konuşuluyor bilmiyoruz ama ya bu din ne söyler?
Evet.
Yani tamam bizim tabi olduğumuz, müntesip olduğumuz Hristiyanlık ki artık kendilerince çevirdikleri bir din söz konusu orada da yorumladıkları. Belki oradan daha böyle hafif hükümler çıkarılabiliyor. Daha doğrusu bağlayıcılığı çok hissedilmiyor olabilir Hristiyanlığın. Evet. Ama İslam'ı da böyle kılı kırk yaran tarzda bir bakılıp ya neticede bu dindarlar işte Müslümanlar bu dini referans alıyorlar.
Evet.
Bu din ne söylüyor, ana kaynakları ne söylüyor tarzında bir sorgulama yapılmadığını düşünüyorum ben hocam. Genelde hani o dinin müntesiplerinin işte bizde işte Müslümanların işte onlarda da Hristiyanların ya da Yahudilerin yapıp ettikleri üzerinden bir resim çizilmeye, fotoğraf çekilmeye çalışılıyor. Bu manada hani diyorsunuz bu teori inşasıyla yeni ortaya çıkan bir sorun bütün Hristiyan ve Müslüman tarihinde varmış gibi gösteriliyor diyorsunuz. Oysa ki İslam ve Hristiyanlık arasındaki ilişki tek yanlı, çatışmacı ve tahakküm ilişkilerine göre yorumlanıyor.
Evet.
İki dinin tarihsel ve toplumsal dünyası ilerlemeci ve seküler bir yaklaşım temelinde okunuyor diyorsunuz. Bu gerçekten böyle mi yani? Hani Bernard Lewis böyle okuyabilir de şu an az önce bahsettiğiniz işte Alien Toren,
evet.
Ondan sonra ya da yaşayan aydınlar Habermas, diyelim. Evet. Habermas.
Bernard Lewis önemli bir isim.
Evet.
Şundan Bernard Lewis Türkiye'de de tanınıyor. İslam dünyasında da okunuyor. Avrupa dünyasında da popülaritesi olan bir düşünce adamı. Huntington öldü, gitti. Huntington'ın medeniyetler çatışması diyoruz. Ama Bernard Lewis bunu sadece medeniyetler değil, yani kültürler, dinler, bunlar arasında yorumluyor ve konuşmaya ve yazmaya devam ediyor.
Evet.
Ve Bernard Lewis'in bu tezlerine baktığımız zaman hep İslam tarihini bu çerçevede okuyor. Yani çatışmayı temel alarak İslam'la Batı arasındaki ilişkiyi yorumluyor ve işi özle değerlendiriyor. Yani İslam doğduğu zaman hep Hristiyanlık aleyhine doğdu. Sonra Avrupa'nın işlerine kadar hep böyle gelişti. Ve hala da nüfus modern dönemde de büyük nüfus kitleleriyle geliyorlar ve aleyhimizde var olmaya devam ediyorlar.
Evet.
Şimdi bu okuma tarzı çok problemli bir okuma tarzı. Aslında Marksist bir okuma tarzı.
Evet.
Çatışmayı temele alan bir okuma tarzı. İndirgemeci ve tek yanlı. Çünkü Müslümanlarla Hristiyanlar, İslam'la Batı sadece çatışma üzerine ilişki kurmadı. Sadece çatışma üzerine ilişki kurmadı.
Tek yanlı değildi yani bu ilişki.
Tek yanlı değil. Bunu niye böyle yapıyor? Bunu böyle yaptığı zaman İslamofobiyaya önemli bir tarihi meşrulaştırma ortaya koymuş oluyor. Yani diyor bu sorunlar bugün ortaya çıkmadı. Geçmişte de var. Biz korkmakta haklıyız. Bunlara karşı sert önlemler alalım. Bu sonuçlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani koca bir bilim adamı, onlarca kitabı var. Avrupa'da ve dünyada saygınlığı olan bir insan kalkıp İslamofobiyaya teori üretecek bir konuma düşüyor. Bu ciddi sorunlu bir şey. Çünkü aydınlar adı üzere aydınlatan insanlardı. Toplumları kışkırtan, çatışmaya yönelten, teröre yönelten değil de tam tersine daha makul çözümler ortaya koyan, aydınlatan, farklı seçeneklerle bakabilen, at gözlüğüyle bakan değil, farklı seçenekleri görebilenler olmalıdır. Bunu görebilenler var mı? Var. Yani işte Esposito gibi insanlar da var. Değil mi? Robert Fisk gibi insanlar evet. da var Avrupa'da. Ama bunlar çok fazla öne çıkmıyorlar. Çok fazla siyasetçilerle ilişkileri olan, Avrupa politikalarına ve Amerika politikalarına danışmanlık yapan kişiler olarak Bernard Lewis gibi insanlar öne çıkıyor. Veya bunların bir çizgi olarak varoluşu işte İslamofobiyanın teorik temellerinin oluşmasına neden oluyor.
Yani bir de sadece günümüzle alakalı bir mesele değil hocam. Az önce söylediğiniz işte Durkheim sosyolojisi,
evet,
işte yani, Rousseau'nun yazınızda da belirtmişsiniz. Benimsediği devlet din, işte sivil din diyor.
Evet,
burada
evet.
da hani yine bir dini pluralizmden, çoğulculuktan bahsediliyor ama bu da yine Katoliklerle Protestanlar arasındaki evet. ayrışmayı konu edinen bir çoğulculuk.
Onu edinen
bir şey. Başka dinlerin ya da öteki dinleri içine alan bir şey değil.
Değil.
Evet. Ya bu aslında böyle biriken bir anlayış değil mi hocam? Günübirlik politikalarla ortaya çıkmış bir şey değil. Yani Batı felsefesiyle, Batı evet. sosyolojisiyle beslenen bir anlayış
beslenen
değil
bir
mi
şey.
Hocam?
Şimdi tabii bizim tarihimizde toplumsal tarihimiz son 150-200 yılı istisna olarak kabul edersek, çünkü bu çok ciddi sorunlar taşıyor bu tarih, 200 yıllık tarih. Daha önceki dönemde biz Yahudilerle, Hristiyanlarla, farklı dinlerle, farklı mezheplerle beraber yaşama tecrübesine sahibiz. Yani hala İstanbul'da çanlar çalmaya devam ediyor aslında.
Evet.
Angelus biçimiyle de olsa.
Evet, evet.
Hala işte yeniden bütün bu ulus devletin travmatik durumlarına rağmen başbakan çıktı, biz işte kilise yapacağız dedi. Yani.
Ya da İstanbul'un göbeğinde Bulgar evet. Vakfı'na işte evet. 50 milyonluk arazisi evet. tekrar verildi yani.
Şimdi bir böyle bir tarihsel tecrübemiz var. Yani İstanbul nüfusunun 1924 yılına kadar %48'i gayrimüslimlerden oluşuyor. Böyle bir dünya, ama Avrupa böyle değil ya. Avrupa sadece Katolikler hakimiyetinde kurulan bir toplumdu. Sonra protestanlarla büyük kavgalar ettiler. Onlarla yaşadılar. Sonra Yahudiler, Yahudileri zaman zaman yaktılar. Holokost uyguladılar vesaire. Onlarla da yaşamayı öğrendiler zaman içinde. O öğrenme de Yahudilerin büyük lobileri, büyük sermaye egemenlikleriyle vesaire kuruldu. Şimdi daha büyük bir dalga olarak Müslüman toplum oraya girdi. Orada var olmaya çalışıyor. Bunu hemen içselleştirmesi, benimsemesi kolay değil.
Değil.
Yani
evet.
Zaman içinde bu tartışmalar yani ortaya çıkacak, çatışmalar olacak ama dileğimiz insanlar ölmesin, insanlar katledilmesin. Bu tartışmalar ve çatışmalar daha entelektüel düzeyde sürsün.
Evet.
Daha farklı düzeylerde sürsün, devam etsin.
Evet. Hocam şimdi can alıcı soruya geldik. Programdan önce de biraz bunu konuştuk sizinle. Şöyle bir refleksimiz var. Biz bu tür olaylarla karşılaştığımız zaman, işte Fransa'da yaşanan olay ya da başka dünyanın başka yerlerinde yaşanan olay, işte 11 Eylül'ü hani evet. Müslümanların üzerine yıktılar. Olayın ne olduğunu hala bilmiyoruz da. Hemen şunu diyoruz. Refleksimiz şu. Ya İslam bu değil.
Evet.
İşte gerçek İslam bu değil. İşte İslam bu tür bir mücadele yöntemini benimsemez tarzında evet. Bir savunma mekanizmasıyla cümleler sarf ediyoruz. İslam'ı kendimize yeniden tanımlamaya çalışıyoruz. Ben pek böyle düşünmüyorum açıkçası. Evet. Böyle söylemenin İslam'ın, siz de az önce söylediniz hani o asimilasyon meselesi, hiçbir zaman Müslümanlar Müslüman kimliğiyle asimile olmaz dediniz. Çünkü İslam'ın hep böyle bir muhalif, canlı duran bir tarafı var yani. Sürekli evet. tetikte duran bir tarafı var. Peki hocam, yani İslam bu değilse tamam, eline silahı alıp masum insanları, masum demeyelim de çok masum kabul etmiyorum bu insanları, silahsız başka insanları öldürmek caiz olmayabilir ama bu tür söylemler de İslam'ın bu muhalif tarafını törpülemiyor mu? Yani kadük bırakmıyor mu? Ya Müslümanlar nasıl muhalefet edecek? Ya Avrupa'nın orta yerinde bir yerde özgürlük adına Müslümanların dinine küfrediliyor. Müslümanların peygamberleri acayip garayip bir şekilde resmediliyor, karikatürize ediliyor.
Evet.
Buna nasıl bir muhalefet göstereceksiniz? Yani bununla ilgili argümanlarınız da yok, başka dergileriniz yok, orada çıkan dünya ünlü dergileriniz yok. Evet. İşte sinema sektörüne hakim değilsiniz. Yani bas medyaya hakim değilsiniz. Uluslararası büyük teşkilatlarda söz sahibi değilsiniz. İşte Birleşmiş Milletler'de sesiniz çıkmıyor.
Yani zaten sorun
yani bir bunu size sormak istiyorum. İkincisi de hemen bu meseleler ortaya çıktığında, ki dün bizim gazeteciler bile söylemeye başladı. İşte hatta muhafazakar bir gazetede yazan diyelim. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama bugün gazetesi yazarıymış. Dün böyle bir televizyonda denk geldim. İşte Avrupa diyor bununla 200 sene önce karşılaştı. Müslümanların bugünkü karşılaştığı durumla 300 sene önce. Onlar işte hesaplaştılar dinleriyle. Sonra bu hale geldiler. Hemen yine böyle bir reform, bir tecdit söylentileri ortaya çıkıyor. Ya bu din artık bu zamana uymuyor. Evet. Bunu biraz değiştirelim, reformize edelim gibi filan. Yani bu konularda ne düşünüyorsunuz? Müslümanlar çok mu haksız diye sorayım evet. hocam.
Yani çok geniş bir mesele bu tabii. Yani önce sorun İslam'da değil, sorun İslam'ı temsil eden insanlarda. Bunu ayırmak lazım. Dolayısıyla yanlış olan İslam değil, yanlış olan İslam'a müntesip olan bazı insanların yaptıklarıdır. Bunlar aynı şey değil. Yani İslam dediğimiz Allah'ın bir dini, insanlığa rahmet olarak gelmiş, insanlara kurtuluş için gelmiş. Ama bu dini algılayan farklı topluluklar ortaya çıkmış. Bu nedenle mezhepler, din anlayışları, tarikatlar, ekoller var. Bunlar evet. hepsi İslam'la ilgili farklı yorumları temsil ediyorlar. Dolayısıyla bugün de İslam'ı temsil etmeye yönelen insanlar yanlış yapabilirler. Bir Müslüman hırsız olabilir ama hırsızlık İslam'da yok. O Müslüman'ın hatasıdır.
Evet.
Bir Müslüman katil olabilir ama İslam'da katillik yok. O Müslüman'ın hatasıdır, yanlışlarıdır. Dolayısıyla İslam aidiyeti içinde yer alan insanların yaptıkları davranışları doğrudan onun ait olduğu dinde aramak yanlış bir şey. Ama o dini yorumlama, idrak etme, yaşama tarzı ile ilişkili olabilir. Mesela tarihte bu var zaten. Haricilik İslam'a ilişkin bir yorumlama tarzıdır ve ciddi sorunlu bir tarzdır.
Evet.
Vehhabiliğin başlangıç dönemi. O daha önce konularımızda bahsetmiştik programlarda. O tarz, o çizgi bir biçimde devam ediyor. Ve bu çizgi işte bir biçimde şiddeti temele alan, İslam'ı çok daha zahiri olarak yorumlayan, selefiliğin cihadist kolu dediğimiz bu devam ediyor. Dolayısıyla Müslümanlığı, İslamiyet'i kendi sosyolojik şartlarıyla, siyasi şartlarıyla bütünleştirerek yorumlayan ve bu çerçevede bir takım şiddet eylemlerini ortaya koyan hareketler var.
Evet.
Bunları da tartışmamız, bunların üzerinde de durmamız gerekiyor. Bu önemli bir mevzu. Ama öte yandan İslam geniş bir şey, büyük bir şey. Bir Paris'te yaşayan Müslüman bir insan sadece kendisini Paris ve Fransa'nın sınırlarıyla algılamıyor. Ümmetin bir bireyi olarak kendisini muhayyile ediyor. Ümmet muhayyilesi içinde Suriye'de, Ürdün'de, Afganistan'da veya Endonezya'da bir kardeşi büyük bir sorun yaşadığı zaman, Filistin'de yaşadığı zaman bunun acısını hissedebiliyor. Tepki duyabiliyor. O nedenle Avrupalıların İslam dünyası ile ilgili politikaları önemli. Yani işte Birleşmiş Milletler diyoruz. Birleşmiş Milletler'de 5 ülke var. Dünya nüfusunun büyük bir kısmına sahip olan Müslümanlar Birleşmiş Milletler'de yok. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de İslam ya da Müslümanlar
temsil edilmiyor.
Temsil edilmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bağıra bağıra dünya işte 5'ten büyüktür demesi bu arayışı ifade ediyor. Bu önemli bir arayış.
Evet.
Yani bu İslamofobiya meselelerini diyelim üst düzeyde bir temsiliyetle konuşulsa, gündeme gelse, bunların çözümü için değil mi? Siyasetler, politikalar geliştirilse.
Evet.
Bu sorunları belki bu kadar yaşamayacaktık. Ama Birleşmiş Milletler'de bizi temsil eden bir varlık yok. O nedenle bu bizim varlığımızı egemenler nasıl algılıyorsa, nasıl idrak ediyorsa o şekilde politikalar ortaya çıkıyor.
Evet. Yani bu hocam bizim kendi aydınlarımızın da, hatta laik aydınlarımızın da bu tür olaylar karşısında, işte az önce Ragıp Duran örneğini evet. verdim ben. Hani aslında bu dergi bütün dinlere eşit mesafede radikal laisizmi temsil ediyor. Evet. Radikal laisizmi savunuyor diyor. Yani hep böyle bir savunma psikolojisine geçiyoruz. Ya yani evet. bu din bunu emrediyor kardeşim. Yani bu dine inananlar, Müslümanlar bu şekilde ya işte ey Avrupa, işte ey Hristiyan dünyası. Ya bu insanları biraz anlamaya çalışın. Evet. Bu insanlara göre politikalarınızı geliştirin. Biraz da siz çoğulcu yaşamayı öğrenin. Yani hep bize telkin ediliyor bu da hocam. Bu manada biraz farklı seslerin de yükselmesi gerekiyor belki. Çünkü İslam dünyası içerisinde de hani ciddi laik bir aydın kesim var.
Laisist
kesim evet. var. Bunlar da bu tür olaylarda hemen Avrupalılar gibi düşünmeye başladığı için bir çözüm de çıkmıyor. Yani Avrupalılar da bundan sizin de az önce söylediğiniz çok güzel ifade ettiğiniz Avrupalılar da kendini bir sigaya çekmeli. Bu katı laiklik uygulamalarından işte dini çoğulculuk adına sadece kendi mezheplerini çoğulculuk kabul edip diğer dinleri görmezden gelmeleri konusundaki politikalarını sorgulamaları gerekiyor. Fakat İslam dünyasının içindeki bu laisist aydınlar da onların safına geçtiği zaman bu sorgulama hiçbir zaman olmuyor.
Evet.
Dolayısıyla biraz yani Avrupa'ya da bir tabiri caizse ayar çekecek toplu bir şeyin aydınlar tarafından bir deklare edilmesi gerektiğini düşünüyorum hocam ben.
Evet.
Hocam çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. Son sözünüz varsa alalım, süremiz bitti.
Yani Müslümanlar kendi protestolarını, tepkilerini daha makul bir biçimde ortaya koymalılar. Mesela miting yapabilirler, yürüyüş yapabilirler, sloganlar atabilirler. O karikatüristleri o şekilde telin edebilirlerdi, tepkilerini ortaya koyabilirlerdi. Muhalefet etmenin birçok alternatifleri var. Bu katliam yöntemine başvurmamaları gerekirdi.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.